Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, ikinci ayrım. Kimlerdi arkadaşlarınız? Çoğu ilkokuldan arkadaşımdı. Mesela Haluk Gözü Büyük. Hala haberleşiriz. Uzun süre önemli bir şirketin idare müdürlüğünü yaptı. Sonradan emekli oldu. Onunla bilye maçları yapardık. Cam bilyeler yeni çıkmıştı o dönemde. İkimizin takımları vardı. Daha çok Haluk'un evine giderdik. Haluk'un ailesi İstiklal Caddesi'ndeki İstiklal Eczanesi'nin sahibiydi. Hala duruyor o eczane. Edis Erginler vardı. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Amerika'ya gitti. Uzun süre orada kaldı. Mehmet Birder. Onun izini kaybettik. Fevkalade bir insandı. Kevork Acemoğlu vardı. Profesör oldu. İnanılmaz bir hukukçuydu ve çok iyi bir insandı. Çok genç yaşta kaybettik. Onlarla Nizam'da bir araya gelirdik. Babamın İstanbul'dan adaya dönüşü büyük keyifti. Sabah işe giderdi. Belli bir saatte atlı arabayla eve gelirdi. Fakat ben onu evde beklemez, çıkar yolda karşılardım. Beni arabaya alırdı. Birlikte eve dönerdik. Yani ilkokul dönemim yahut hatırlayabildiğim kadarıyla ilkokul öncesi dönemim böyle güzel anılarla dolu. 5. sayfada yer alan resmin yanındaki yazı şöyledir. Babası İhsan Bey ile köpeği Büyükada'daki evde. 6. sayfada yer alan resmin altında şöyle yazmaktadır. İlkokul 1'de sınıf birincisi olunca Pal Sokağı Çocukları kitabını armağan ettiler. Kişiliğinizin belirginleşmesine en çok hangi dönem etki yaptı? Bir defa hiç kuşkusuz ilkokul dönemi. Robert Kolej'in orta sınıfının da düşüncelerimin, kişiliğimin mayalanmasında çok önemli yeri oldu. Aynı şekilde Lozan Üniversitesi'nin ilk yılları bir takım siyasi ve duygusal eğilimlerin daha bilimsel bir çerçeveye oturmasına yardımcı oldu. Üniversitenin bitiminde de fevkalade mücadeleli, heyecanlı, çok güzel bir meslek hayatı, bir mücadele dönemi. Kişiliğimi bunlar belirledi. Okuldaki ilk gününüzü hatırlıyor musunuz? Evet, annemle babamın çok güldüğü bir şey olmuştu. Okula gittiğim gün ödev verdiler. 30 defa A yazacaksın, 40 defa B yazacaksın diye. Ben eve geldim ve kıyameti kopardım. Ben bunu yapmam. Mehmet Efendi gelsin yapsın diye. Mehmet Efendi bizim apartmanın kapıcısıydı. Gayet aklı başında bir adamdı. Yani okuma yazmaya karşı ilk reaksiyonum negatifti. Çünkü o gün için özgürlüğümü sınırlayan bir olaydı. Neden ben bu imkanlara sahipken başkaları değil? İstanbul'da nasıl bir evde yaşıyordunuz? Evimiz Teşvikiye'deydi. Teşvikiye Caddesi'nde büyükçe bir apartman katıydı. Oradan Işık Lisesi'nin ilkokuluna gidip gelirdik. Bahsettiğim çocuklarla arkadaşlığım orada da devam etti. Okuma zevkini, keyfini o ilkokul yıllarında almaya başladım. Neler okurdunuz o yıllarda? İlk yıl hiç unutamadığım bir şey oldu. Sınıf birincisi olunca törende bana bir kitap armağan edilmişti. Macar yazar Ferenc Molnar'ın Pal Sokağı Çocukları kitabı. Onu ilkokulda okudum. Bir arsayı paylaşamayan iki çocuk çetesi arasındaki kavgayı anlatırken bir ulusun işgale direnişini işliyordu. Biraz da acıklı tarafları olan bir kitaptı. Ama müthiş etkilenmiştim. İlkokulda Murat Reis'in oğlu, Yiğitlik Buna Derler gibi kahramanlık kitapları da okudum. O kitaplar beni çok etkiledi. Bazı duyarlılıkların oluşmasında ilkokul döneminde okunan kitapların çok olumlu katkısı var. İlkokulun sizi bu kadar etkilemesinde öğretmenlerinizin de payı var mı? Mutlaka. Çok kıymetli bir ilkokul öğretmenim vardı. Semiha Hanım. Hakikaten olağanüstü bir insandı. İlkokuldan sonra bir daha göremedim kendisini ama TRT Genel Müdürüyken çok güzel bir mektup almıştım ondan. Benim küçük cebimin şimdi bütün Türkiye'de böyle konuşulmasından, böyle güzel işler yapmasından gurur duyuyorum diyen çok güzel bir mektuptu. Beni çok etkilemişti, duygulandırmıştı. Hemen cevap yazdım. Ama daha sonra o temas maalesef koptu. Bir daha hiç haber alamadım. Yaramaz bir çocuk muydunuz? Şimdi orada görüşler değişiyor. Bana göre çok usluydum. Eşim Elçin'e bakarsanız annem ona çok şikayet etmiş. İsmail müthiş yaramazdı diye. Ama zannediyorum usluydum. Aileme çok az sıkıntı verdim. Çok az problemim oldu. Benden yana hep memnuniyetleri olmuştur. Aileniz İstanbul'a ne zaman gelmiş? Büyük babam galiba 1912'de Yunan askerleri Selanik'e girerken çocuklarını toplayıp gelmiş. Babam ilkokula Selanik'te, Fevziye'de başlamış. Göçten sonra burada Işık Lisesi'ne devam etmiş. Ben büyük babamı göremedim maalesef. Çok esaslı bir adammış. Çocukluğunuzun İstanbul'unu, Teşvikiye'sini nasıl hatırlıyorsunuz? Tabii biz imtiyazlı bir kesimin içinde sayılırdık ve bizim dışımızdakileri çok fazla görmüyorduk. Ben yine de hiç değilse böyle bir kesimin varlığını hissedebilenlerdendim. Yani az önce dediğim, neden ben bu imkanlara sahipken başkaları değil sorusu bana daha ileriki dönemlerde bilinçli bir sorumluluk duygusu getirmiştir. Bak sen bütün imkanlara sahipsin. İnsanların çoğu bu imkanlara sahip değil. Daha çok şey yapman lazım inancının benim düşünce dengelerimde hep yeri olmuştur. Evdeki hava nasıldı? Bizim evimizde tamamen babamdan kaynaklanan, insanı zorlamayan, zorla kabul ettirme iddiası taşımayan, entelektüel bir hava vardı. Okumaya, gelişmeye, çağdaşlığa dönük bir hava. Babam bugünün tanımlarıyla ciddi bir hümanistti. Mesela bir keresinde hatırlıyorum eve geldiğinde gözleri yaşlıydı. Meğer o gün Sabahattin Ali'yi öldürmüşler. Ben tanımıyordum Sabahattin Ali'yi ama evde tanınan biriydi. Haksızlıklara baş kaldıran, güzel sanatları seven, ilgilenen, kendine özgü bir insandı babam. Muhit'i de öyleydi. Tabii bunların bizim üzerimizde etkisi oldu. 7-8 yaşlarındayken bazı sabahlar beni alır, Nişantaşı'ndaki İpek Film Stüdyosu'na götürürdü. Orada Ferdi Tayfur'un yaptığı dublajları hatırlarım. Ferdi Tayfur inanılmaz bir fenomendi. Onu babam da söylerdi. Bir metni şöyle bir defa okusun, o metin hafızasında kalırdı. Ondan sonra dublajı yapardı. Kendisine göre değiştirirdi metni. Max kardeşlerin en büyüğünü Arşak Palabıyıkyan olarak tekrar yaratmıştı adeta. Ve yine çok komik olan bu filmlerin Ferdi Tayfur dublajıyla inanılmaz bir espri dünyasına dönüştüğünü hiç unutamam. İstanbul'daki son gecesinde Nazım bizdeydi. Babanızın tahsili neydi? Babam galiba savaş yüzünden iktisat tahsilini kısmen Almanya'da, kısmen Türkiye'de tamamlamış. Geniş bir çevresi vardı. Mesela Samet Ağaoğlu'nun kız kardeşiyle arkadaşlardı. Ben tanımadım kendisini ama döneminin entelektüel, ilerici hanımlarındandı. Babamın Nazım Hikmet'le de dostluğu vardı. Ama kendi solcu olduğundan değil. Söylediğim gibi çok hümanist bir insandı. Daha doğrusu filantroptu, insanseverdi. Hakikaten cesaret işi. Nazım'a bütün kapıların kapandığı dönemlerde iş vermiş ve bundan dolayı da biraz sorgu sualden geçirmişler. Onlara da göğüs gelmiş. Sorguda ben parasını verip ondan iş satın alıyorum. Benim menfaatim var bunda diye savunmuş kendisini. Rivayete göre Nazım ona bir şiir imzalamış. Hayatta sevdiğim tek burjuvaya diye. Nazım Hikmet 1950'de Türkiye'den ayrılmazdan önceki son gecesinde bizim evdeydi. Ben 10 yaşındaydım. Salonla bizim bulunduğumuz yatak odası arasında buzlu camlı bir kapı vardı. Baktığınızda içeridekileri puslu olarak görüyordunuz. O camdan içeriği gözetlediğimi çok net hatırlıyorum. Bir şey duymadım ama gözetledim. Sonra işte ertesi gün malum motorla kaçma hikayesi oldu. Babanızın Nazım'ın kararından haberi yok muymuş? Yoktu. Ona ciddi olarak konuştum babamla. Katiyen bana yalan söylemezdi. Hayır, Nazım bana bu konuda hiçbir şey söylemedi. Zaten beni izaf edebilecek, tehlikeye atabilecek en küçük bir şey yapmadı ve yapmazdı dedi. Hiç haberi yokmuş babamın. O ara polis de sormuş. Ama çok da üstünde durmamışlar. Bunun dışında babam ideolojik konuları mümkün olduğunca az paylaşırdı benimle. Cem'i solculuğa, gözü pek işlere, maceralara teşvik etmeyeyim, yönlendirmeyeyim gibi bir çekingenliği vardı. Bir baba için anlaşılır düşünceler. Sayfa 10'daki resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Annesi Rikkat Hanım'la babası İhsan Bey bir cumhuriyet balosunda. Evde siyaset konuşulmaz mıydı? Babam bu konuda mümkün olduğunca az konuşurdu. Ben 1950 öncesinde Demokrat Parti'den yanaydım. Özgürlük, çoğulculuk ve benzer talepler o yaştan beri bende vardı. Yanılmıyorsam 1950 seçiminde çok yaşlanmış olan büyük annemi elinden tuttum, sandığa götürdüm. Nereye oy kullanacağını söyledim. DP iktidara gelince yenilikçi bir rüzgar esti Türkiye'de. Hatta öyle parti ayrımı yapmayan babam bile memnundu. Tek parti dönemi bitti diye. Fakat kendisi partiden, siyasetten uzak dururdu. Siyasetin dışında babanızın size karşı tavrı nasıldı? Otoriter miydi? Değildi. Gayet demokrattı. Çok dostçaydı. Şimdi bakıyorum da çocuklarla ilişki o zaman bugünkü gibi değildi. Bugün bizlerin kendi oğullarımızla olan ilişkimizle pek kıyaslayamıyorum. Babam da demokrattı, sevecendi. Ama mesela bugün benim oğlumla olan yakınlığım düzeyinde değildi ilişkimiz. Bugün biz eve daha çok vakit ayırıyoruz. Çocukları daha fazla önemsiyoruz. Roman yazarı baba oğul. Öldüğünde kaç yaşındaydı? 1901 doğumluydu. 1966'da kaybettik onu. Hep bir heyecanı vardı. Her şey onun için yeni bir heyecandı. Mesela bir film yapılacak, bütün dünyası o film olurdu. Veyahut kitap. Çok romantik bir insandı babam. 7-8 tane romanı var. O dönemde popüler olan romanlar. Hürriyet gazetesinde tefrika edilirdi babamın romanları. Mesela Senede Bir Gün. Hakikaten ilginç bir aşk hikayesidir. Sonra film yapıldı üzerine, müzikler bestelendi. Milli mücadele döneminde iki sevgili ayrı düşüyorlar. Binbaşı Emin yaralanıp Bulgaristan tarafında kalıyor fakat öldü diye biliniyor. Sevgilisi Nazlı ise başka biriyle evleniyor. Derken Emin geliyor ve diyorlar ki biz her sene bir gün bir araya gelelim. Çamlıca Tepesi'ndeki bir kahvehanede senede bir gün bir araya gelip konuşuyorlar. Yaptıkları da o. Sonra bir sene yanılmıyorsam Nazlı gidiyor, bekliyor ve Emin gelmiyor. Siz okur muydunuz bunları? O dönemlerde okuyordum. Zümrüt'ün filmi yapıldı yanılmıyorsam. Affet Beni, Şeytanın Köleleri. Çok roman yazdı babam. İhsan Koza adıyla. Edebi bir iddiası yoktu fakat çok severek yazardı. Niye kendi adıyla yazmadı? Onu sordum. İhsan İpekçi adıyla ticarette tanınan bir insanım. Hoş olmaz. Onun için müstehar isimle yazmam daha iyi demişti. Siz hiç roman yazma konusunda babanıza özenmediniz mi? Ben o zaman değil ama 5-6 sene önce bir roman denemesi yaptım. Bir hayli de uğraştım. 200-250 sayfa kadar yazdım. Bastırıp bastırmamaya karar veremedim bir türlü. Çocukken kahramanlarınız var mıydı? Tabii. Mustafa Kemal bizim için çok önemliydi. Fevzi Çakmak'ın cenazesini hatırlıyorum. Büyük hadiseler olmuştu. Evi Işık Lisesi'nin karşısındaydı. Cenazeyi okuldan izlemiştik. Patronun oğlu sinemada. Babanızın ortağı olduğu sinemaları, örneğin İpeği, Meleği hatırlar mısınız? Evet, hatırlarım. Benim bir imtiyazım vardı. Pazar sabahları İpek sinemasında matineler olurdu. Macera filmleri, kovboy filmleri oynardı. Çocuklar gidemezdi sinemaya. Ama benim sinemada locam vardı. Her pazar sabahı mutlaka Halu, Edis'i, birkaç başka arkadaşımı yanıma alıp İpek'e film seyretmeye giderdim. Büyük sükse olurdu. Düşünsenize, locaya oturursunuz. Tabii patronun oğlu geldi diye orada çalışan arkadaşlar gelir. Efendim gazoz, çikolata ister misiniz falan diye sorarlar. Çocukluk işte, hoşumuza giderdi. Meleğe gitmezdik. Daha bir duygusal filmler gösterirdi Melek sineması. İpek bize göreydi. Pancho Villa'yı, Viva Zapata'yı hep İpek'te seyrettim. Sevmiştim. Carmen Miranda'nın, Gene Kelly'nin, Bob Hope'un filmlerine de izin vardı. Hele Laurel Hardy, Max Kardeşler, Bud Abbott, Louis Castello. Bu üçünün dublajını Ferdi Tayfur yapar. Filmler ardından daha komik hale gelirlerdi. Tabii bunu İngilizce öğrendikten sonra keşfetmiştim. Sayfa 13'te yer alan fotoğrafın altında şöyle yazmaktadır. Sol başta İsmail Cem'in annesi Rikkat Hanım, ortada Cahide Sonku, Büyükada'daki evin bahçesinde. İpek film o dönemde pek çok önemli filme imza atmıştı. Evet, Muhsin Ertuğrul Bir Millet Uyanıyor'u çekmişti. İlk köy filmi Aysel Bataklıdam'ın kızı da onundur. Bunun yanı sıra hatırladıklarım İstanbul Sokaklarında, Aynaroz Kadısı, Kahveci Güzeli gibi filmler. Babam ilk Türk film yapımcılarındandı ama dışarıdan getirilen filmlerden de iyi para kazanmış. İpek filmin arşivi ne oldu? Meşhur bir yangın çıktı. Gitti o arşiv maalesef. Sakinliğim annemden. Annenizle nasıl bir ilişkiniz vardı? Annem Rikkat Hanım çok iyi bir insandı. İzmir'de bir Fransız okulun orta kısmını bitirmiş. Hep beni korumaya çalışırdı. Ama o dönemde annelik daha bir ev görevi gibiydi. Bu kadar aktif değildi anneler. Çocuğun bakımıyla, temizliğiyle, yemeğiyle daha çok meşgullerdi. Babamın aksine çok sakin bir insandı annem. Bir sorunla karşılaşınca durun bakalım ne yapılabilir diyen türdendi. Babam havalara fırlardı. Çok tez canlıydı. Bir işe başladığı vakit hemen bitsin isterdi. Annem öyle değildi. Karakterimde ben annemden en çok sakinliğini almışımdır. Ailede epey ünlü isim var. Evet, mesela Engin Cezzar dayı oğludur. Gene anne tarafından İbrahim Çamlı var. Siyaset yazarı, müthiş bir gazeteci. Hayat Dergisi'nin müdürlüğünü yaptı uzun yıllar. Ergun Balcı da teyze oğludur. En son Cumhuriyet'in dış haberler şefiydi. Baba tarafında tabii Abdi İpekçi var. Onunla kardeş çocuğuyuz. Ablanız Alev'le iyi anlaşır mıydınız? Ablam Cumhuriyet'in karikatüristi Ali Ulvi'nin eşiydi. Aramızda 7 yaş var ama uyumlu bir kardeşliğimiz oldu. Kimse kimsenin işine karışmazdı. Uğraşlarımız, arkadaşlarımız farklıydı ama iyi geçinirdik. İlkokulun ardından kolej yılları sizi nasıl etkiledi? Kolejde tabii bambaşka yeni bir dünyaya girdik. Amerikan eğitiminin hem çok üstün özellikleri hem tam tersi özellikleri var. Bugün de öyle, o gün de öyleydi. Sanki o zamanlar ileri özellikleri daha mı öndeydi bilmiyorum ya da bize öyle geliyordu. Fakat ben çok faydasını gördüm. Amerikan eğitimi tabii kullanabilene yahut kapasitesi olana fayda sağlayan bir eğitim tarzı. 11 yaşında oraya gittik. Bir baktık, müzik klas, müzik dersi. Sınıfta bize senfoni dinlettiler. İlk başta ama dedik ama daha sonra sevmesini öğrendik. Bireye önem veriliyordu. Düşünün, 11 yaşında bir çocuk olarak kendimi birdenbire önemli hissetmeye başlıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ne istiyorsun? Şöyle mi yapmak istiyorsun? Bunu mu tercih edersin? 2-3 tane kitap arasında tercih yapacağız ve ondan başlayacağız okumaya. Hangisini okumak istediğimiz soruluyor. Birdenbire adam yerine konduğumuzu hissettik. En azından ben ve bazılarımız. Tabii herkes için geçerli değildi bu. Sınıflar büyüdükçe de bu dediğim olgu daha ciddiyet kazandı. Gerçi daha sonradır ama Türkiye'de Steinbeck okumanın adeta bir suç olduğu dönemde biz Steinbeck'in romanlarını ders kitabı olarak okuduk. Keza Hemingway'i, Caldwell'ı, Arthur Miller'ı, Remarque'ı, Camus'ü. Ayrıca çok kıymetli bir Türkçe edebiyat hocam Ekrem 25'im vardı. Hep anarım. Hallacı Mansur'u öğretti bize. Bugün Hallacı Mansur dediğinizde Türkiye'de kaç kişi bilir? 15. sayfadaki resimde şu yazı yer almaktadır. Bir ilkokul hatırası. İsmail Cem en önde, ortada. Batı ve Doğu kültürü. Batı kültürün içinden geldiğiniz ve batılı bir eğitim aldığınız halde Doğu dünyasına çok açık bir yanınız var. Bu özelliğiniz Dışişleri Bakanlığınız döneminde de fark edildi. O yıllarda okuyup öğrendiklerinizin etkisi midir bu? Tabii, kesinlikle. Zannediyorum bu benim çok temel bir tercihim ve faydasını da çok gördüm. Bu nasıl oldu? Ailemde bir doğu rüzgarı yok gibiydi. Daha çok batılıydı bizim aile. Kötü anlamda söylemiyorum. Belki üniversite döneminde olmuştur bu. O dönemin Türkiye'sinde okuduklarımdan etkilenmişimdir. Gerçekten o eksiği gördüm. Hala da görüyorum. Şu yaşa geldim, Türkiye'yi anlamaya çalışan, Türkiye üzerine düşünen, okuyan kimselerden biriyim. Bu şansa sahip olmuş bir insanım. Fakat bazen bakıyorum, o kadar çok bilmediğim şey var ki. Bu hastalığın bir faydası oldu bana. Müthiş kitap okudum. Hani ayrılırsın iş hayatından, 2 sene bir üniversiteye gidersin, okursun yeniden. Bu hastalık bana öyle bir imkan sağladı. Herhalde hastalanmasaydım asla okuyamayacağım kadar çok kitap okudum bu dönemde. Bir yandan tarih, sosyoloji okurken, bir yandan da daha hafif şeyleri elime aldım. Başta Harry Potter'ları bile. Patrick O'Brien'in gemi hikayelerini falan. Hani Master and Commander vardır. Bütün o O'Brien'ları okudum. Bunun yanında mesela Babinger'ın Fatih Sultan Mehmet'ini hep okuyacak zaman arıyordum. Onu okudum. Sayfa 16'da yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. İsmail Cem, ilkokul 5. sınıfta. 1951. Bu yaklaşım hayatınıza, siyasi çalışmalarınıza nasıl yansıdı? Bu belki benim mütevazi yorumum ya da katkım diyeyim. Hartum'a gidip de 9 Osmanlı valisinin kabrini ziyaret ettiğimde çok etkilenmiştim. Cumhurbaşkanı büyük bir iftarla bana bu cumhurbaşkanlığı konutunu Türkler yaptı. Bunu siz yaptınız. Burada sizler oturdunuz. Sonra biz geçtik demişti. Afrika'da da böyle şeylerle karşılaştım. Bize bunlar öğretilmedi. Beni isyan ettiren de budur. Bu bilgisizlik bir köksüzlük getirdi Türkiye'ye. Ben de bu suni köksüzlüğe karşı tepki duydum. Doğu boyutunun, Asya boyutunun üzerinde çok durmam bundandır. Dışişleri Bakanlığı dönemimin ilk günlerinde bir deklarasyon yayınladım. İzleyeceğim politikayı söyledim. Aynen de izledim. O açıklamada tek tek yazıldır bunlar. Türkiye hem Avrupalıdır hem Asyalıdır. Bu Türkiye'nin büyük bir avantajıdır. Bizim izleyeceğimiz politika bunlara dönük olacaktır diye. Kolejde hocalarınız genellikle yabancı mıydı? Amerikalı hocalar da vardı. İngilizce dersine ve İngilizce verilen derslere girerlerdi. Tabii kolejin geçmişi, fonksiyonu çok ilginç. İlk başta tamamen bir misyoner okulu. Şimdi bu konuda bir kitap yazdığım için işin içindeyim. 1890'larda mezun olanlar arasında bir tane Türk ve Müslüman yok. Ne hikmetse Bulgar çok. Tabii Rum, Ermeni, az sayıda Musevi, fakat bir tane Türk yok. Okulun fonksiyonu bu. İleride Osmanlı İmparatorluğu bir Hristiyan egemenliğine doğru giderse yönetici kadroları yetiştirmek. Onların çıkış noktası bu. Yani pek ulvi bir amaçla başlamamış. Yani bir yerde ileride daha rahat çalışabilecekleri kuşakları yetiştirmeyi de amaçlıyor. Bundan dolayı suçlamıyorum da. Her yabancı okulun böyle kuruluş amaçları vardır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 17. Devamı üçüncü ayrımda.